Balkanlara yolculuk. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Balkanlara yolculuğumuza. Kadriye Şenel hazırlıyor programımızı ve bugün Recep Özden'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, birlikte olacağız hep beraber umarım saat 17'ye kadar. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, eğer bizi telefonda aramak isterseniz bizim telefon numaralarımız açık. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 sizler için açık hatlarımız. Balkanlarayolculuk@trt.net.tr ise elektronik posta adresimiz ve WhatsApp'ta da yerimiz var. 090-505-756-0150'de WhatsApp'taki yerimiz, oraya da mesaj atmanız mümkün. Az sonra telefon bağlantısında İskeçe Türk Birliği Başkanı gazeteci Ozan Ahmetoğlu olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılı elbette Balkan ülkelerindeki Türkler tarafından da kutlanıyor. Batı Trakya'da düzenlenen etkinliklerden söz edeceğiz bugün. İskeçe Türk Birliği'nin, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği'nin ve Batı Trakya'daki diğer Türk derneklerinin düzenlediği etkinliklerden söz edeceğiz. Kimle? İskeçe Türk Birliği Başkanı gazeteci Ozan Ahmetoğlu'yla. Ozan Bey merhaba.
Merhabalar. Batı Trakya'dan selamlar.
Teşekkür ederiz. Cumhuriyetinizin 100. yılını kutluyoruz. Hepimizin cumhuriyetinin daha doğrusu.
Evet. Aynen.
Evet. Ne tür etkinlikler var? Bize acaba anlatabilir misiniz biraz? Acaba İskeçe'de evet. Neler oluyor?
Tabii ki. Öncelikle bir Batı Trakyalı olarak, bir İskeçeli olarak, dış Türklere mensup bir kişi olarak ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını cani gönülden kutlamak istiyorum. Hayırlı olsun demek istiyorum. Bütün dünyada olduğu gibi, sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, bütün dünyada olduğu gibi Batı Trakya'da, Yunanistan'da da, burada yaşayan Türk azınlıkta da bazı kutlamalar var, bazı etkinlikler var. Bunlar, hı hı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş yıl dönümüne ithaf edilen, bu sebeple yapılan bazı etkinlikler. Sizler de az önce söylediniz. İlki Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği tarafından. Yani Batı Trakya'da üniversite tamamlamış. Bunların çoğu zaten Türkiye üniversitelerinden mezun insanlar. Bu insanların kurmuş olduğu bir dernek Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet'e saygıyla, geçtiğimiz cumartesi günü Cumhuriyet'e saygıyla adı altında bir etkinlik düzenlendi. Burada tiyatro gösterileri, çocukların bazı şarkı ve marşlar seslendirmeleriyle çok güzel, gerçekten herkesin tadı damağında kalan bir etkinlik oldu. Bunun için herkesi kutluyoruz. Bunun dışında İskeçe Türk Birliği'nin bizlerin düzenlemiş olduğu bir resim ve kompozisyon yarışması var. Bu da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü anısına başlığıyla açtığımız bir yarışma. Çocuklar, bu ilkokul ve ortaokul lise çocukları arasında yapılan bir yarışma. Bu yarışmanın da son başvuru günü bugündü. Bugün itibariyle artık resimlerimizi, kompozisyonlarımızı aldık. Önümüzdeki günlerde değerlendirip bunun ödül törenini gerçekleştireceğiz. Dereceye gelen çocuklarımıza güzel bir etkinlikte hediyelerini vermiş olacağız. Gümüşcüne Türk Gençler Birliği, bir başka Türk Azınlık Derneği, dün bir sergi düzenledi. Hı hı. Tarihe Yolculuk adı altında bir sergi.
Tarihe eski Yolculuk.
Tarihe yolculuk. Eski kıyafetlerin, eski giysilerin, geleneksel giysilerin sergilendiği bir sergiydi bu. Bu da yine Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithaf edilen bir sergi oldu. Bunun dışında önümüzdeki cuma günü Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği tarafından bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği'nin bir Türk Sanat Müzik Korosu var.
Oo, ne güzel.
Oldukça güzel bir koro ve bu koromuz Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirecek. Önümüzdeki cuma günü yapılacak olan konserde. Konser Gümüşe Türk Gençler Birliği'nin lokalinde gerçekleştirecek. Herkese açık bir konser. Bunun dışında tabii ki geleneksel olarak her 29 Ekim'de Gümüşhane'deki Türk Başkonsolosluğu tarafından yapılan bir resepsiyon var. Bu yılda yine bu resepsiyon gerçekleştiriliyor. 30 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek bu resepsiyon. Rodop iline bağlı Yassıköy'de bulunan bir salonda, geniş güzel bir salonda gerçekleştirilecek. Buraya da yine çok sayıda Batı Trakyalı soydaşın ve Yunanlı yetkililerin davet edilecek, Yunanlı yetkililerin katılması bekleniyor. Gerçekten Batı Trakya'da da Türkiye Cumhuriyeti, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaş günü, 100. yılı, bir asırlık bir cumhuriyet. Bu heyecan burada da yaşanıyor, burada da hissediliyor soydaşlar arasında. Unutmayın ki evet 29 Ekim belki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü, ancak Batı Trakya Türkleri de biliyorsunuz Batı Trakya'da Yunanistan'da kalmasını öngören bir antlaşma var. Bu antlaşmada Lozan Barış Antlaşması. O da bu sene 100. yılını tamamladı 24 Temmuz'da. Dolayısıyla Batı Trakya Türk azınlığının da doğum belgesi olarak kabul ettiğimiz Lozan Barış Antlaşması'nın da 100. yılını yaşıyoruz. Bu noktada da geçtiğimiz günlerde bazı etkinlikler oldu Batı Trakya'da. Yani bir çifte heyecan, bir çifte yıl dönümü olduğunu söylemek gerekir belki.
Evet, dolu dolu, doya doya yaşıyorsunuz bence. Gerek Cumhuriyet'in 100. yılını, gerekse az evvel bahsetmiş olduğunuz Türk Sanat Müziği Korosu'nda Ulu Önder Atatürk'ün sevdiği şarkıların söyleneceği şeklinde, aslında bir şekilde 10 Kasım'a da yaklaşıyoruz. Atatürk'ü anmak adına da bence etkinliklere başlamışsınız. Eminim o da 10 Kasım'a kadar devam edecektir. Ne dersiniz Ozan Bey?
Evet, aynen öyle. Çünkü biliyorsunuz yakın bir tarih. Yani 10-11 gün bir fark var.
Evet.
Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Aynı zamanda yine Batı Trakya açısından baktığımızda bize çok yakın. 2,5 saatlik İskeçe'den hareket ettiğinizde 2,5 saatten de daha az bir sürede Atatürk'ün doğum yerine, hatta evine varabiliyorsunuz.
Evet.
Bu noktada da aslında hemşerimiz demekle gurur duyduğumuz bir durum söz konusu. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve aynı zamanda hemşerimiz olan Mustafa Kemal Atatürk'ü de bir kez daha burada bu vesileyle rahmetle, özlemle, milletle anmış olalım.
Evet, siz doya doya dolu dolu bir program hazırlamışsınız ve eminim ki Balkanlardaki Türkler çok çok önemli oranda ilgi göstereceklerdir yapmış olduğunuz etkinliklere. Çok teşekkür ederiz Ozan Bey. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
Ben çok teşekkür ederim. Tüm Türk dünyasına, TRT aracılığıyla tüm Türk dünyasına, tüm Türkiye'ye doğum günün kutlu olsun ana vatan Türkiye demek istiyorum. Tüm Türk dünyasına ve tüm Türkiye'ye Batı Trakya'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum.
Teşekkür ederiz, sağolunuz. Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla Romanya'da düzenlenen etkinliklerle devam edelim istiyoruz şimdi de programımıza. Bakalım Romanya'da neler yapılıyor? Köstence Ovidius Üniversitesi'nde Uluslararası Kültürel Çok Seslilik, Dünyada Türk Dili, Kültürü ve Medeniyeti konferansı düzenlendi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA tarafından Ovidius Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Romanya Demokrat Türk Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen konferansa 6 ülkeden 70 civarında bilim insanı katıldı. Konferansın yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Türk Evleri başlıklı resim sergisi açıldı. Ayrıca Ovidius Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Köstence Başkonsolosluğu'nun himayelerinde bir Türk Günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte TİKA Bükreş Ofisi, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Okulu, Romanya Demokrat Türk Birliği ile Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Konferans ve diğer etkinlikler üzerine konuşacağız biz. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nden Doçent Doktor Atıf Akgün'le. Atıf Hocam merhaba.
Merhaba, merhaba Yasemin Hanım.
Sizin de bayramınız şimdiden kutlu olsun diyelim.
Çok teşekkürler, hepimizin kutlu olsun.
Evet, siz herhalde Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla Romanya'da düzenlenen bu etkinliklere katıldınız değil mi hocam?
Evet, evet.
Evet, nasıl bir ortamdı, ne tür etkinlikler yapıldı, bize anlatabilir misiniz?
Tabii ki, memnuniyetle.
Teşekkürler.
Sizleri, dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum öncelikle. Romanya'da 18-21 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf edilen bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Oldukça anlamlı bir etkinlikti bu. Tabii biz de bir parçası olduğumuz için çok mutlu olduk. Onur duyduk kendi ülkemiz adına da oradaki faaliyet çerçevesinde. Hatta bu vesileyle de ben emeği geçenlere siz de programın başında paydaşları zikrettiniz. Tek tek bütün emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyorum. Gerçekten oldukça hem bilimsel hem kültürel anlamda zengin bir etkinlikti. Biz etkinliğin bilimsel parçası olarak sempozyum vesilesiyle dahil olduk ve bu kapsamda da baştan sona bütün programda bulunma imkanımız oldu. Roman dostlarımızla gerçekten işbirliği içerisinde ki Köstence Ovidius Üniversitesi çok bu noktada bence sembolik ve değerli bir yer. Çünkü Dobruca'da malumunuz bizim Balkanlarda Türk nüfusun, kültürün hafıza mekanlarından birisi Dobruca, Dobruca Türklüğü. Buradaki bir üniversite, köklü bir üniversite. Bu çok renkli etkinliğin bu şehirde olması ve bu üniversitede olması da anlamlı olmuş tabii ki. Ve bu üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleşti etkinlikler. Bu süre zarfında tabii üniversitede adeta Türkiye günleri rüzgarı esti de diyebilirim. Çünkü biz ülkemizin kurumlarını orada gördük. Adeta işte iftar vesilesi olan Maarif Okulları, Yunus Emre, yine oradaki mahalli olan soydaşlarımızın oluşumları, Romanya Demokrat Türk Birliği, hı hı, ya da Müslüman Tatar toplumunun oradaki üst yapı kurumlarını bir araya getiren bir etkinlik oldu. Standlar, gün içinde çok çeşitli sanatsal, kültürel etkinlikler. O bir aradalık doğrusu tam da Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir manzaraydı. Fevkalade verimli bir etkinlik oldu ki özellikle üniversite öğrencilerine hitap ediyor olması bunun. Yani gençliği orada gördük. Bilhassa Romanyalı farklı milletlerden üniversite öğrencilerinin orada Türkiye günlerini yaşıyor olması bizi çok mutlu etti doğrusu.
Peki içerikte neler var? Türkiye günü diyoruz ama ne tür etkinlikler yapılıyor?
Evet, şimdi bu etkinlik kapsamında öncelikle 18'inde birinci günü itibariyle bir açılış programı vardı ki burada biz bu etkinliğin paydaşlarını birinci ağızlardan dinleme imkanı elde ettik. Hı hı. Bu hususta öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Sayın Özgür Kıvanç Altan'ı zikretmek gerekiyor. Kendisinin açılış konuşması ve himayelerinde gerçekleşen bir etkinlikte. Kendisini dinledik. Keza yine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı Sayın Mahmut Çevik'in katılımı, iştiraki ve konuşmaları. Arkasından Romanya Demokrat Türk Birliği Başkanı Vebde Osman'ın iştiraki konuşması. Biz de onlarla tabii bu vesileyle buluşma imkanı bulduk. Bunlar değerli birliktelikler. Bu paydaşlardan sonra biz üniversitenin rektörünü doğrudan bu temayla dinledik. Ovidius Üniversitesi rektörü. Aynı şekilde Türkiye'den de açılış konuşmasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Ömer Turan hocamızın son yüzyılda Balkanlar ve Türkiye açılış dersi niteliğinde konferansıyla başladık. Bu etkinliğin bilimsel yönü özellikle dikkate değerdi. Çünkü iki oturum halinde edebiyat ve kültür araştırmaları, ikinci oturumda da dil ve dil öğretimi araştırmaları adı altındaki zengin oturumlarda 64 bildiri sunuldu ve 70'in üzerinde bilim insanı katılımcıydı. Burada hem Roman meslektaşlarımız hem de Romanya dışından gelmiş Balkanların muhtelif ülkelerinden ortak paydası Türk dili, Türk kültürü, Türkçenin öğretimi, Türkçenin, Türk kültürünün diğer kültürlerle münasebeti vesaire gibi konularda çok değerli bildiriler sunuldu. Bunları tek tek tabii zamanımız el vermez ama Türkçe eğitimine yoğunlaştın. Özellikle evet. Balkanlarda. Çok güzel bazı sorunların ele alındığı ve çözüm önerilerinin sunulduğu bildiriler oldu.
Peki Atif Bey, hemen burada bir minik bir giriş yapmak istiyorum. Balkanlardaki Türkçe öğretimi ya da öğrenimiyle ilgili sorunlar var mıdır? Temel sorunlar?
Tabii ki bu şu anda aslında Balkanlar ve Türk kültürü dediğimizde en fazla odaklanılması, en fazla çalışılması gereken konu bu Türkçe öğretimi. Çünkü Türkçe varsa Balkanlarda Türk kültürünün devamı, devamlılığı söz konusu. Bu nedenle bunu çok fazla önemsememiz gerekiyor. Ve bu noktada da hem olumlu adımlar var. Türkçenin birçok ülkede en fazla tercih edilen mesela ikinci dil olmasını ben bu noktada bir hatırlatmak isterim. Bosna'da, Sırbistan'da, Makedonya'da en fazla öğrenilen ikinci dil. O ülkelerin resmi dillerinden sonra. Keza bazı bölgelerde Türkçe öğretimi konusunda örneğin özellikler vardır. Makedonya'da, Kosova'da resmen devlet eliyle Türkçe'nin okulları vardır. Bu gurur verici bir hadise ama bununla birlikte peki nelere üzülüyoruz tırnak içinde söyleyecek olursak? Bazı bölgelerde de tabii kısıtlamalar söz konusu. Türkçenin gelişimi, Türkçenin öğretimi noktasında. Bunların iyileştirilmesi noktasında söz gelimi Batı Trakya Türkleri için ya da Bulgaristan'daki soydaşlarımız için neler yapılabilir? İşte etüt merkezi tarzı yapılanmalar ya da uzaktan eğitim yoluyla telafi vesaire ya da Türkiye'de eğitim gibi bunlar bu oturumlarda da bilimsel kısımda birçok hocamızın tartışma konusu oldu ve irdelendi. Kesinlikle Balkanlarda Türkçe öğretimini diğer bölgelerden de ayırarak incelemekte, dünyanın diğer ülkelerinden tabii ki ayırarak incelemekte fayda var Yasemin Hanım.
Peki. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz size hocam. Her şeyden önce üniversitedeki hayatınızda kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.
Çok teşekkürler.
Onun dışında da hayatınızda Türk dünyası için hedeflemiş olduğunuz noktalara ulaşımınızda da başarılar, kolaylıklar diliyoruz.
Ben teşekkür ederim. Çok değerli yayınlar gerçekleştiriyorsunuz. Ben de bunların devamını diliyorum.
Teşekkürler Atıf Hocam.
Kolaylıklar diliyorum.
Teşekkür ederiz Atıf Hocam.
Dinleyenlerimize de selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.
Selam, saygı bizden. Hoşçakalın hocam. Sevgili dinleyenlerimiz, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Bölümü Enstitüsü'nden Doçent Doktor Atıf Akgün'le sohbet ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla Romanya'da düzenlenen etkinlikler üzerine. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi de Doktor Gözde Kılıç Yaşın'la kim? Gözde Hanım bir Balkan araştırmacısı. Cumhuriyet ve Balkanlar üzerine konuşacağız. Öncelikle biraz Cumhuriyet üzerine konuşalım. Sonra Cumhuriyet'in ilanından sonra acaba Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Balkan ülkeleri ve Balkanlardaki Türklerle olan ilişkiler nasıldı? Balkanlardaki Türklerin kültürel hakları için neler yapıldı? Ve Cumhuriyet'in kurulmasından sonra Balkan ülkelerinden ana vatana acaba göçler oldu mu? Tüm bu konuları içeren bir sohbet sizleri bekliyor. Hoş geldiniz Gözde Hanım.
Hoş bulduk.
Evet, Cumhuriyet en kıymetli
varlığımız. Bir kere varlığımız. Evet, 100. yılındayız. Çok coşkulu kutlanacağını umuyoruz. Yani Balkan ülkelerinde dışarıda kalmış Türklerin tamamı.
Tabii ki.
Cumhuriyet, bayrak, vatan gibi olgulara karşı hani biz içindeyken çok fazla hissedemiyoruz yoksunluğunu diye. Hı-hı. Dışarıda kalmış Türklerin tamamı için bu kavramlar son derece önemli. Hı-hı. Ve hani en coşkulu kutlamaları zaten ya Kıbrıs'ta ya Balkanlar'da Hı-hı. görüyoruz. Hı-hı. Balkanlar tabii ki yani Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu Hı-hı. Anadolu'da yaşayan bütün halkların, bütün ulusun da bir anlamda kalbidir. Çünkü yani bunu biliyoruz ki işte Kosova'nın alınışı 1389 hmm. İstanbul'un fethinden çok daha önce gerçekleşmiş. Hani sadece bu bile bir örnek. Hani Anadolu'da bütünlük sağlanmadan çok daha önce hmm. Balkanlar zaten Türk yurdu haline gelmiş. Ve tabii ki şu da önemli bir husus ki hani Osmanlı Balkanlar'da yeni yeni medeniyetler, medeniyet Hı-hı. merkezi olacak şehirler kurmuş.
Doğru, doğru.
Bu da çok önemli bir husus. Hı-hı. Yani Hı-hı. hani gidip bir yeri fethedip yoluna devam etmek değil. Balkanlar her zaman Hı-hı. ana vatan olarak görülmüş. Hı-hı. Anadolu sonradan hani Hı-hı. Türkleşmiş ve hani bir bütünlük sağlanmış, bir devlet bütünlüğü Anadolu'da sağlanmış. Bu nedenle Balkanlar zaten hani ki hani geleceğimiz nokta da o zaten hani Atatürk'ün geldiği yer tabii, ya da Cumhuriyet'in tabii. kurucu kadrosunun büyük bir kısmının geldiği yer zaten Balkanlar. Balkanlar'da hem Atatürk'e dönük bir şey de vardır hani milletler arasında hani aslında bizden diye hani böyle bir şey de vardır. Hani herkes kendinden görür işte o müthiş bir hazinesi olduğu için tabii, o manevi tabii, hazinesinden tabii. bir pay alma niyetinin bir yansıması. Ama Balkan Türkleri açısından yani özel olarak Balkan Türkleri açısından hem Cumhuriyet demin söyledik kaybedilmiş çünkü bulundukları topraklar artık hani bir Türk devleti altında değil. Hani vatan kaybetmek, bayrak kaybetmek bunun acısını daha derin hissettikleri için hem Türkiye Cumhuriyeti bayrak ve işte devamen devletle ilgili her türlü şey son derece önemlidir. Hem Atatürk onlar için son derece önemlidir. Hatta zaman zaman hani oralarda dolaşırken böyle de söylerler. Biz yeni Atatürkler de yetiştiriyoruz diye. Gerçekten de böyle de bir bilinçleri de bulunuyor. Yani vatana dönük. Diğer taraftan şimdi dedik ki hani ilk hani vatan olarak görülen yer Balkanlar. Tabii tarihsel olarak baktığımızda Anadolu'ya girmeden evvel zaten o kuzey akınlarıyla bu ilk o büyük akınlar döneminde kuzey akınlarıyla Balkanların zaten yine farklı Türk boylarının oraya daha evvelden gittiğini dolayısıyla Osmanlı'nın oraya ulaşmasından evvel zaten bir işte toprakları Türkleştirme döneminin başladığını nitekim Slav unsurlar çok daha sonra geliyorlar bölgeye ki hani Balkanların da zaten o geçiş bölgesi olma özelliğini de tabii ki hatırlamak lazım. Dolayısıyla bir yanıyla vatan olarak görülen topraklar kaybıyla çok büyük bir acının yaşandığı ve bu kayıpla birlikte Türklüğe dönük algının yavaş yavaş oluşması süreci biliyorsunuz. Bu Balkan savaşları ve bunun hemen öncesinde tabii. başlayan bu ayaklanmalar. Oradaki diğer unsurların Osmanlı tebaası olan unsurların kendi milletlerine dönük arayışının bir karşılığı olarak ortaya çıkan Türklük arayışının da başladığı coğrafya. Ve tabii ki aynı zamanda Avrupa'da yeni ortaya çıkan yeni siyasi ve yönetimle ilgili bütün o değişimlerin
akımlar.
İlk öğrenildiği yerler yani Osmanlı topraklarının tamamına göre Balkanlar Avrupa'ya da daha yakın olduğu için o basınlara, basın yayın yoluyla yapılan üretime ve o fikir akımının da en ilk öğrenildiği yerler.
En yakın yer.
Hala da öyle zaten Balkanların hani bu özelliği hala da var. Dolayısıyla o Cumhuriyeti kuran kadronun yetiştiği yer. Yani oradan besleniliyor ve aslında biliyoruz ki 1800'lere kadar iniyor bu yeni anayasa arayışı. Sadece monarkı sınırlandırmak değil ama kanunilik ilkesi çerçevesinde anayasa arayışlarının 1800'lerden itibaren başladığını, işte bu 1876 anayasasını ile bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şeklinin aslında ilk resmi belgesi olduğunu, dediğim gibi amacın sadece monarkı sınırlandırmak değil ama aynı zamanda bir danışma ve fikir alışverişinin yapılabileceği bir meclisin oluşturulması fikrinin ilk ortaya çıktığı ve baktığımız zaman Atatürk de dahil olmak üzere o kurucu kadronun zaten bu fikirlerle yetiştiğini, yani 1876'da ilk anayasa ortaya çıktığını, bu fikirlerle zaten hani bu fikirlerin üstüne gelip de geliştirip ve bugünün işte Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanına doğru giden sürecin taşıyıcı kadrosu. Ve tabii ki Cumhuriyet ilan edildikten sonra tabii sırasıyla Kurtuluş Savaşı, Lozan Barış Anlaşması ile yeni bir devletin ortaya çıktığının uluslararası camiaya kabul ettirilmesi, aslında 1878'den itibaren ana vatana doğru göçler çoktan başlamıştı. Konu başlıklarımızdan birisi göçler olduğu için bunu vurguluyorum. İşte bu Rusya ile yapılan savaştan sonra
arttı ki mı?
Dönemin o dönemi inceleyen kitaplara baktığımızda Tuna bebek aktı diyorlar. Yani sadece kan değil, müthiş bir soykırımın yaşandığını Balkanlarda Türkleri ve Müslüman unsurlara dönük. Çünkü Arnavutların da bunlardan aynı ölçüde çok etkilendiğini biliyoruz. Boşnaklar zaten biliyorsunuz tarihleri boyunca defalarca soykırıma uğrayan bir millet maalesef. Ve ana vatanları neresi? Aslında Boşnakların da ana vatanı hep Anadolu oldu. Ve 1878'de Osmanlı toprakları kaybettiğinde ve bu yeni soykırım akımı başladığında kaçılacak yer, güvenilebilecek tek yer yine bir bayrağın altında olmak adına hep Anadolu ve bir göçler silsilesi. Cumhuriyet ilan edildiğinde Atatürk'ün aslında hani ne kadar hani bir deha olduğunu zaten biliyoruz. Türklerin de bulundukları yerde kalmasının da uzun vadeli başka neticeleri olduğu için böyle bir teşvik yok. Yani herkesi toplamaya çalışmıyor. Ama tabii ki bir mübadele anlaşması Yunanistan'ın büyük ısrarıyla. Çünkü Yunanistan topraklarını da aldı ama daha çok Müslüman unsurların bulunduğu bir nüfusu var. Bu bir mübadele anlaşması ve bu çerçevede nüfus değiş tokuşu var. Dönem dönem anlaşmalar çerçevesinde değil ama kaçış yani. Hani çünkü bulundukları yerde eski rahatları olmadığı için vatana doğru kaçış var.
Hangi yıllara denk geliyor gözünün?
1950'lerde de var. Yani mesela Bulgaristan'dan her 20 yılda bir böyle bir akın oluyor. Yani 1980'leri konuşuyoruz. Zhivkov döneminin sebep olduğu o zorunlu göç. Aslına bakarsanız o da bir nevi etnik temizliktir ama ismi zorunlu göç olarak kullanılıyor. Ama yani bugünün koşullarında bir uluslararası mahkemeye gidilecek olsa ciddi tazminatların söz konusu olacağını biliyoruz 1980 dönem için. Ama onun öncesi var, 50'si var, daha öncesi var. Böyle aşama aşama Bulgaristan'dan 20 yılda bir diye net söyleyebiliriz. Tito döneminde de var. Yine 1950'lere geliyor, denk geliyor. Bir anlaşmayla Türk unsurlar diye hani öyle bir belirleme çerçevesinde bir göç söz konusu oluyor. Sadece o da değil. Bu da şu da önemli bir şey ki Türkiye'deki Arnavut nüfusun büyük bir kısmı Çamerya Arnavutu'dur. Yunanistan'ın 2. Dünya Savaşı sırasında 1945'lerden bahsediyoruz. Almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle topraklarından sürdüğü Ama aynı zamanda işte hani soykırımın bütün unsurlarının yaşandığı bir dönem var. Çam Arnavutları ya da Çamerya Arnavutları diye biliyoruz. Bunların bir kısmı tabii ki Arnavutluğa ya da Batı Avrupa ülkelerine ya da Amerika'ya gitmiş olabilir ama bir kısmı da Türkiye'ye geldi.
Anadolu'ya geldi.
Ve hani bir göçün bir kısmı da böyle. Aslında bulundukları yerde huzursuz edildikçe bir ana vatana kaçış var. Ve hani Balkan unsurlarına baktığımızda hani biz işte Türk hani böyle bir etnik kimlik çerçevesinde bunu söylemiyorum aslında. Çünkü hani elhamdülillah Türk'üm diye bir ifade var Balkanlarda. Hani Müslüman olmak ve Türk olmak eşdeğer görülüyor. Ama etnik köken olarak Türk olan gruplar da var. Sadece Batı Trakya ya da Bulgaristan Türkleri değil. Sırbistan'da da var. Preşova tarafında da var. Sancak tarafında da var. Yani kendileri söylüyorlar. Mesela Kıpçak Türküz diyorlar. Bunlar çok daha önceden gitmiş gruplar olabilir. Ya da Osmanlı döneminden kalmış. Makedonya'da zaten biliyoruz ki var. Doğu Makedonya'da daha yoğun olduğunu biliyoruz. Ama diğer bölgelerde de var. Kosova'da önemli bir Türk nüfusu var. Bosna Hersek'te de var. Dolayısıyla Balkanların tamamında bir Batı Trakya'daki ya da Bulgaristan'daki yoğunluk kadar olmasa da Türk grupları var. Tabii ki hatta şunu da vurgulamak lazım. 1970 Yugoslavya Anayasası'nda hem Makedonya hem Kosova için hani Cumhuriyetler Birliği ya Türkçe bu iki sonradan ülke oldular. Bu iki cumhuriyette de Kosova'da özerk bölgeydi. Türkçe resmi dildi. Sonraki süreçte daha bu hani Amerikan yönetiminin yeni devlet yapılandırması döneminde Türkçenin resmi dil olması kaldırıldı. O dönemde hani Türkiye'de bir istikrar arayışında olduğu için Balkanlardaki istikrarı öncelediği için bu konuda bir ısrarda bulunmadı Türkiye ama hani aslında Türkçenin Makedonya'da ve Kosova'da bugün resmi dil olarak kalması gerekiyordu, anayasal resmi dil. Yoksa belediyeler nezdinde böyle bir çalışma var evet ama anayasal olarak yok.
Mesela siz dediniz ki Atatürk'ün özel bir çabası olmadı Balkanlardaki Türkleri Anadolu'ya çekmek için. Yani, ancak onlar rahatsız oldukça bir şekilde geldiler. Peki Balkan ülkeleriyle sorunların çözülmesi ve ikili ilişkiler için yapılan anlaşmalar var mıydı?
Tabii ki. Yani daha 1934'te Balkan Antantı yapılıyor. Yani ve hani ilk yani isteyen ülkelerden birisi Yunanistan mesela. Bu enteresan değil mi? Çünkü yani bağımsızlık savaşını Osmanlı'ya karşı veriyor. Anadolu topraklarını işgale kalkışıyor. Hani Atatürk'ün esas yendiği unsur Yunanlılar ama bu ilerleyen süreçte o İkinci Dünya Savaşı'na doğru giderken Avrupa hem İtalya'dan hem Almanya'dan yoğun tehdit algıladıkları için Balkan ülkelerinin böyle bir talebi de oluyor. Ve Atatürk'ün zaten o yurtta sulh, cihanda sulh sözünün arkasında zaten bu var. Hani kendi bölgemizi biz daha iyi biliriz anlayışı. Hani bugün de var Balkanlar içinde, Kafkasya içinde kendi sorunlarımızı kendimiz çözelim anlayışının daha o dönemde de kullanıldığını, bu anlayışla bir hani birlik kurulmaya çalışıldığını biliyoruz. Sadabat Paktı'yla İran ve işte hani Orta Doğu'ya dönük bir barış sürecinin başlatıldığını aşağı yukarı tarihleri aynı zaten. Balkan Antantı'yla da Balkanlar'da bu işte yani bir ticari ilişkiler ya da halklar arasındaki ilişkiler anlamında, devletler arası ilişkiler anlamında barış sürecini koruyucu önlem olarak ve de birlik oluşturmak adına girişimler yapıldığını biliyoruz. Tabii ki sonraki süreçte Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün kurulması da dahil olmak üzere NATO üyeliği, işte Türkiye'nin NATO'ya girmesi dahil olmak üzere çerçeve biraz genişletildi ama bugünün dış politika anlayışında da bu var. Yani Balkanları NATO üzerinden görmüyor Türkiye ya da Balkanları AB üzerinden görmüyor. Balkan ülkelerinin her biriyle tarihten gelen işte ortaklıklar, kültürel ortaklıklar, zemin kabul edilerek bu ülkelerle hem oradaki Türklerin haklarının korunması adına tabii ki hem Müslüman diğer unsurların haklarının da korunması adına ikili ilişkiler geliştirilmeye çalışılıyor.
Hak dediniz, işte burada bu noktada Türklerin kültürel hakları geliyor aklımıza. Acaba Balkanlardaki Türklerin kültürel haklarının korunması ya da geliştirilebilmesi çok bilmiyorum kolay mı ama bunlar için neler yapıldı?
Bir kere Lozan Barış Antlaşması'nın hani özellikle Yunanistan, çünkü hani bir Yunanistan'da kalan nüfus daha yoğun olduğu için ve Türkiye'de de işte Rum nüfus kalıyor. Çünkü nüfus mübadelesi sistemi zaten geliştiriliyor. Lozan'dan sonraya bırakılıyor uygulanması ama hani bu fikirle zaten Lozan Barış Antlaşması yapılıyor. Ve biz burada bir kere 1913 İstanbul Antlaşması var. 1913. Yunanistan'da kalan Türkler için. Ve bu sadece Batı Trakya Türklerini kapsamıyor ve sadece Türkleri de kapsamıyor. Yani Osmanlı'da Yunanistan'a toprakları bırakırken orada kalan bütün Osmanlı tebaası için ve bütün Müslüman unsurlar için. Dolayısıyla Çam Arnavutlarının gelmesinin kökeninde de aslında bu var. Yani Yunanistan'da ikamet eden sadece Müslümanlar da değil bu arada. Yani onu da belirteyim. Mesela Makedon. Makedonların da bir anlamda 1913 anlaşması çerçevesinde garantörü, haklarının garantörü Türkiye.
İstanbul Anlaşması'yla mı oldu?
Evet, 1903 İstanbul Anlaşması'yla Osmanlı toprakları bırakırken oradaki bütün tebaayı, dolayısıyla bunun içinde Türkler var, Arnavutlar var, Makedonlar var. Yani Yunan olmayan, Yunan kökenli olmayanların tamamı. Aynı zamanda Gagavuzlar. Gagavuzlar da bu kapsamdır. Yani biz şu an bunu işletmiyoruz ama hani fikir olsun diye de söylemek istiyorum bir hukukçu olarak. Çünkü bunun zemini var aslında, hukuki zemini var. Sonra 1920'de Yunanistan'ın imzaladığı Sevr Anlaşması var. Bizimkinden tamamen farklı.
Farklı mı?
Ve o anlaşmada da örneğin Batı Trakya Türklerinin kendi müftülerini seçmeleri ve baş müftülerini seçmeleri. Bunların tamamı gözetilmiş. Lozan Anlaşması ise bunların tamamının geçerliliğini sağlayacak şekilde düzenlenmiş.
Anladım.
Öyle ki Lozan Barış Anlaşması'nı Yunan parlamentosundan geçirecek. Geçirmesi gerekiyor. Geçirmeden önce bu Sevr Anlaşması da geçmemişti. Onu zaten Osmanlı'yla değil de diğer büyük devletlerle imzalamıştı Yunanistan. Önce bunu geçiriyor parlamentosundan. Ertesi gün Lozan Barış Antlaşması'nın parlamentosundan geçirip geçerli hale getiriyor. Dolayısıyla silsileli.
Burada yani kazanılmış haklarımız hukukun, var.
Kuşkusuz
evet,
yani.
Evet, çok güzel.
Ama şunu vurgulamak istiyorum. Lozan Barış Anlaşması'nda Batı Trakya Türkleri üzerinden bir çerçeve var ama biliyorsunuz ki 12 adalar daha sonra Yunanistan'a katılıyor ve Yunanistan onların bu haklara sahip olduğunu kabul etmiyor. Halbuki 1903 ve işte 1920 anlaşmalarıyla Yunanistan'ın tamamındaki Türkler için bu haklar zaten edinilmiş.
Tamam.
Yani 12 ada Türkleri, Rodos Türkleri bugün hala uğraşıyorlar. Hani varlıklarını sürdürmeye, bir okul açabilmeye, kendi dillerinde eğitim. Ama bu hakların tamamı yok farz ediliyor. Halbuki Lozan bunların hepsini toplayıp noktasını koyan anlaşmadır. Ve bu hakları Yunanistan'daki bütün Türkler ve Türkiye'nin garantörlüğü açısından bakıyorsak Yunanistan'daki bütün Arnavutlar, bütün Gagavuzlar, Yunan olmayan bütün unsurlar için Türkiye'nin bu haklar üzerinde yürüme hakkı var uluslararası anlaşmalarla. Şimdi Kosova ve Makedonya'daki Türkler dedik ki onların zaten resmi dilleri Tito döneminde tanınmıştı. Yugoslavya Anayasası'nda Türkçe resmi bir dil olarak bulunuyordu. Tıpkı işte Sırpça ve Arnavutça gibi onlar da resmi dil olması gerekiyordu. Bu konuda da Türkiye ısrarcı olabilirdi. Çünkü hani Amerika yeni bir yönetim getiriyor ama işte hukuk böyle önemli bir şeydir. O yüzden bu 1913 bilmem ne falan bunları tekrar tekrar vurguluyorum. Hukuk her zaman bir önceki hukukun üzerine yeni bir inşa eder. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri Balkanlarda o yeni devlet modellerini deneyimlerken işte Kosova ve Makedonya ve şimdi bir yandan da Bosna Hersek. Yeni devlet modelleridir bunlar. Vesayet altında devlet. Bir önceki hukuka bakarak yenisini kurmak zorunda hissetti kendisini ve bu Yugoslavya anayasasına bakarak Türklerin resmi dilini de orada gördüler. Ama dediğim gibi hani bu konuda ısrar edebilirdi Türkiye, edilmedi ama başka şekillerde oradaki Türklerin de hakları yine korunmaya çalışılıyor.
Evet, çok teşekkür ederiz Doktor Gözde Kılıç Yaşın. Sevgili dinleyenlerimiz, Balkan araştırmacı Sayın Yaşın'la Cumhuriyet ve aynı zamanda Balkanlar üzerine bir sohbet yaptık. Sevgili dinleyiciler, 4 gün sonra 29 Ekim Pazar günü Türkiye'de biz Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılını coşkuyla, gururla kutlayacağız. Ve biliyoruz ki dünyadaki bütün Türkler nerede olursa olsunlar bu coşkuyu bizimle paylaşacaklar. 100 yıl önce bu topraklarda hür, bağımsız bir Türk devleti büyük savaşlardan, büyük kayıplardan sonra kuruldu. Yoktan var edilen bir ülkenin insanları olarak 100 yıldır büyük özverilerle işgallerden kurtarılmış bu vatanda özgürce yaşıyoruz. Bağımsızlık mücadelemizi veren o inançlı, o dirayetli, o muhteşem kuşağın mağrur çocuklarıyız. Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman ordumuzun bütün askerlerini, genci yaşlısı demeden cephane taşıyan kadınlarımızı, gerektiğinde siperlere koşan evlatlarımızı, Cumhuriyetimizin temellerini atanların tümünü sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Emanetiniz bizde ve emin ellerde. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Balkanlara yolculuk.